Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Seçime sadece 11 gün kaldı ve seçime doğru programlarımız devam ediyor. Bu programda ittifakların seçim kampanyalarının nasıl sürdüğünü, nasıl bir performans gösterdiklerini konuşacağız. Konuğumuz siyasal iletişimci Suat Özçelebi. Sayın Özçelebi, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Şimdi Cumhur İttifakı özelinde negatif dilin artık daha da tahkim edildiği, karşı tarafı düşmanlaştırıcı söylemin daha da arttığı ve savunma sanayi özelinde bir strateji inşa edildiğini daha net bir şekilde görüyoruz. Öncelikle Cumhur İttifakı'nın kampanyasıyla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tamamen aslında bir savunmaya dönük ve çok büyük bir kara delik var kampanyada. O da ekonomi. O kara deliği kapatmaya çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Israrla bütün özellikle son dönemde ki 10 günde bunu artarak da göreceğiz. Bütün bu gerilimler de kapatamadığı bu kara deliğe ilişkin insanlarda farklı bir gündem yaratmak ve mümkünse de bu gündemin içine muhalefeti de çekmek. O gündemi eğer 10 gün boyunca tartıştırır ve ana sorunları konuşturtmamayı başarırsa, yani daha önce çok uzun yıllar kendi yaptığı şeyi başarırsa, gündemi belirlemek ve bir biçimde muhalefeti kendi açısından takipçi konuma itmek, Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla bütün kampanya eksenini bunun üzerine kurmuş durumda. Çünkü burada çok önemli ve asıl gündem olan, yani derin yoksulluk dediğimiz, mutfaktaki yangın dediğimiz, işte hayat pahalılığı diye adlandırdığımız doğrudan vatandaşın oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek bir unsuru kendisi yeni bir umut ya da çare üretemediği ya da bunu gerçekleştirecek bir ismi, bir kadroyu sürece taşıyamadığı için burada mesela Mehmet Şimşek örneğini hatırlayın. Hatta ona o kadar bir anlam yükledi ki yani adeta bir Süperman gibi işte teklifi kabul ederse işte ekonominin kurtuluşunu gerçekleştirecek, işte kadrom çok güçlü gibi bir mesaj verebilecekti. Onun da gerçekleşmemesi bu deliğin daha da halktaki kara deliğin daha da büyümesine yol açtı ve o deliği TOG'larla işte doğal gaz bulduk. Şimdi yeni galiba bu haftada petrol bulmuşuz. Bunlarla kapatmaya çalışıyor. Yani işte uçak gemisi yaptık. İşte yerli, milli, bu milliyetçi duyguları olabildiğince açığa çıkaran, onları işte topluma tekrar ve tekrar hatırlatan. Ama bu delik o kadar büyük ki bütün bunları anlatıyorsunuz. Sonra sabah işte vatandaş çıkıyor evinden, markete gittiğinde o kara delik o TOG'u da uçak gemisinde hepsinde yutuyor. Çünkü bakıyor cebinde o para yok. Dolayısıyla burada çok ciddi muhalefet açısından tırnak içinde fırsatlar diyebileceğimiz bir süreç yaşanıyor ve bunu da aslında hakkını da vermek lazım. Hakkıyla değerlendiriyorlar. Eskisi gibi bu polemiklerin peşine takılmıyorlar.
Evet, şimdi negatif söylemin aslında kazandırmayacağını, muhalefetin ise pozitif söylemlerle seçimi kazanmaya daha yakın olduğuna dair siyasal iletişimcilerin yorumları var. Siz de zaten Millet İttifakı'ndan, muhalefetten bahsettiniz. Oraya geçelim istiyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun çeşitli yayınladığı sosyal medyada videolar vardı. Öte yandan mitingler de devam ediyor ve mitinglerde sadece Kılıçdaroğlu değil, işte İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ali Babacan gibi isimler de sahneye çıktı. Millet İttifakı özelinde kampanya nasıl ilerliyor sizce? İkna edebiliyor mu halkı Millet İttifakı bu kampanyasıyla?
Şimdi burada tabii ki ikna iki temel şeye dayanıyor. Hep bunu ısrarla vurguluyoruz. Siyasal iknanın iki temel unsuru var. Bir tanesi güven, diğeri inandırıcılık. Güven oluşturabilmeniz için inandırıcı olmanız gerekiyor ve bunu da mümkünse ortak bir zeminde yaratmanız lazım. Ortak zeminde şunu sağlıyor. Mesela liderle, bunu söyleyen kişiyle, bu mesajı veren kişiyle bir duygusal bağ oluşturuyorsunuz. O duygusal bağda bir geçişkenlik yarattıysanız, yani o verdiğiniz güven ve inandırıcılıkla anlattıklarınız o kişiye onun siyasal davranışını etkileyecek şekilde ulaşmaya başlıyor. Diyelim ki bu bir kişi kararsız ve kafasında toplumsal bir takım sorunlarla ilgili soru işaretleri var ve geçmişe dayalı da bu kararsız AK Parti seçmeni olsun. AK Parti'nin bunu bir biçimde yanıtladığını ama eskisi kadar onu tatmin etmediği için oradan ayrılıp kararsıza çekilmiş durumda. Şimdi Millet İttifakı, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu çok geniş, çok uzun zamandır aslında bu süreç içinde çok eleştirildiler. İşte bir yıl, bir buçuk yıl geçirdiler, ortaya bir şey çıkmadı, toplanıp dağılıyorlar diye ama çıktı. Ne çıktı? 2300-2400 vaatlik, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bunların hepsi siyasal tarihimize de not düşülecek. 6 tane siyasi parti bir araya gelip inanılmaz bir vaat seti oluşturdular. Şimdi o vaat setinin içeriğinden bir takım unsurları, yani üzerinde uzlaştıklarını hep birlikte bu kararsız seçmene karşı sunulacak biçimde, o kararsız seçmenin taleplerini karşılayacak şekilde anlatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ben bu mesajların gayet kısa, net, bunun içine Sayın Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde propaganda videoları diyebileceğimiz sosyal medyadaki videoları da dahil, parçalara bölünmüş halde, ki yapılması gereken budur, içinden çekilmiş. Yani 2400'ünü birden anlatamazsınız bu vaadin. İçinden 10-15 tane, belki 20 tane vaadi çekersiniz. Bunların alt başlıklarıyla bunları çeşitli parçalara bölüp, mesajlara bölüp topluma iletirsiniz. Bu çok net bir biçimde, başarılı bir biçimde bir süredir, yaklaşık 2 aydır sürüyor. Bunun birazcık geciktiği bazı konular oldu. Mesela bu 100 gün, 100 günde ne yapacakları vaat seti. Bunu biraz daha geç ortaya koydular ama onun da bir karşılık oluşturduğunu görüyoruz. Bunların hepsi çünkü toplumun acilen beklediği, Cumhur İttifakı'nda nasıl kara delik oluşturduğunu söylediğimiz o ekonomiyle ilgili çok somut yanıtlar verebilecek, hatta onların doğrudan cebine dokunabilecek. Mesela bu bayram ikramiyesi meselesi bile inanın toplumda ciddi bir karşılık oluşturmuş durumda. Hatta inanamama gibi bir durum var. Yani acaba gerçekten biz bu bayramdan sonra 15 bin lirayı alabilecek miyiz diye konuşan insanlar var. Bunların hepsinin bir karşılık oluşturduğunu o zaman anlıyorsunuz. Şöyle bir şey daha var, onu da vurgulayayım. Şimdi seçmen genelde bu tür vaatlerin karşısında daima acaba sorusuyla karşı karşıyadır. Bu acabayı tatmin edecek iki tane unsur var. Bir tanesi söyleyen, yani kaynağın inandırıcılığı ve onu tek başına yapıp yapamama kabiliyeti. Şimdi geçmişte hep şöyle bir yargı vardı. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Ötekilerin yapma gücü yok. Onlar aslında bunları vaat ediyorlar ama yapma yeterliliğine, gücüne, kadroya sahip değiller. Şimdi bütün bu tersine döndü. Bu artık Sayın Cumhurbaşkanı için aynı şekilde yapabilseydi bugüne kadar yapardı ya. Yapacaksa niçin bugüne kadar yapmadı ya? Bu sorulara evrildi. Bunu da kim başardı? Bunu da yine muhalefet başardı. Sayın Kılıçdaroğlu yapılabilecekleri anlatarak ve bugüne kadar nelerin yapılmadığını da göstererek. Dolayısıyla bu stratejinin ben şu anda işlediğini, seçmene de miting alanlarında, meydanlarda adeta rolleri paslaşarak, yani şimdi dikkat edin, mitinglere bakın, neredeyse hemen hemen her yerde Sayın Yavaş bir şey anlatıyor, Sayın İmamoğlu başka bir şey anlatıyor, Sayın Kılıçdaroğlu da vaatleri anlatıyor. Bunun içinde bazen işte Sayın Akşener sahne alıyor, işte bazen işte bir videoda Sayın Babacan'la buluşuyor ama bu üç ana aktör üzerinden, İşte mesela Sisi'den söz edilecekse ya da evimizi DHKPC'ler gelip de faturaları dağıtacaktı, işte size böyle diyorlardı diye bu rolü ve bunun, bu yalanların nasıl deşifre olduğunun anlatılma rolü Sayın Yavaş'a verilmiş. Bu orada anlatılıyor. İşte seçimde nasıl büyük haksızlıklar yaptığını, 2019'da nelerin yaşandığını ve tekrar bunların yaşatılmaya çalışılacağını ama o söylenenlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini, bakın İstanbul şu noktadan şu noktaya geldi kısmını Sayın İmamoğlu anlatıyor ve ana ekseni de Sayın Cumhurbaşkanı adayı, 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu anlatıyor ve ana vaatleri biz onun dilinden, ya da polemiklere bir yanıt verilecekse çok kısaca polemiğin kendisine takılmadan, bu kısmı çok önemli çünkü geçmişte bu çok eleştirdiğimiz bir şeydi muhalefette ve ısrarla yapmaktan da vazgeçemeyip hatta kendilerini alamıyorlardı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ortaya gündeme bir şey atsa da sabahtan akşama kadar onu konuşsak gibi bir eğilimleri vardı. Şimdi bundan kurtuldular ve dolayısıyla sadece yanıt vermekle yetiniyorlar. Ben o yüzden Millet İttifakı'nın kampanyasının doğru eksende ilerlediğini düşünüyorum.
Şimdi öte yandan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı yine Twitter'dan. Son 10 güne 2 gün kaldı, son uyarımı yapayım diyerek. Deepfake teknolojisinin kullanılarak sahte video ve ses kayıtlarını üretilerek bunların dolaşıma sokulacağı yönünde bir mesaj verdiğini daha sonra anladık. Hem bu riskle alakalı seçim nasıl etkilenir, hem onu sorayım, hem de AKP'li trollerin de aslında sosyal medyada bir süredir çok aktif olduğunu ve kara propaganda yaptığını da tanıklık ediyoruz. Bu nasıl etkiler 14 Mayıs'ı?
Şimdi bu tabii ki çok etkili bir araç. Özellikle burada sadece troller ve trollerin yarattığı videolar üzerinden de düşünmemek lazım bu konuyu. Bu deepfake tabii ki daha öne çıktı ama oradaki vurgulardan biri de biliyorsunuz Cambridge Analytica'ydı. Bu Cambridge Analytica'nın yaptığı şey ise daha çok profilleme bu profilleme üzerinden seçmen davranışını etkileyecek malzeme üretme ve bunu da sadece sosyal medya üzerinden yapmama. Yani burada konvansiyonel medyanın kullanılabildiği ve ona dayalı tamamen ama manipülasyona dayalı. Yani burada siyasal iletişimin bir parçası olan propaganda unsurlarından bahsetmiyoruz. Hani Laswell'in bir tanımı vardır ya, belirgin sembolleri kullanırsınız, onları manipüle edersiniz ve kolektif tutumları değiştirmeye çalışırsınız. Bu propagandanın doğası. Bunu yapacaksınız. Ama bunun içine siz manipüle etmeye başladığınızda, yani yalanı sokmaya başladığınızda artık bu suç kavramının olduğu tarafa doğru gidiyor. Burada bir propagandadan, bir iletişimden söz edemeyiz. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ısrarla söylemeye çalıştığı, vurgulamaya çalıştığı konu bu. Suç unsuru olabilecek. Yani tamamen yalan. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela söylemediği bir söz. İşte güzel bir örnek. Mesela tam seçim gecesi birdenbire bir mutfak ortamı Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski bir videosu üzerinden sadece o deepfake teknolojisiyle ağzıyla oynayarak adam kazandı delirtebilirsiniz. Dolayısıyla bu ve benzeri konuda yapılabilecek ataklar konusunda eğer seçmen tabanınızı, sosyal medyadaki kitlenizi, kendi bu konuda çalışan sosyal medyacılarınızı uyardığınızda ya da bu konuda önlem aldığınızda bunların belli ölçülerde önlenmesi mümkün. Ama bu ve benzeri videolar şu anda zaten siz de gözlemliyorsunuzdur, dolaşıyor sosyal medyada. Örneğin çok dolaşanlardan bir tanesi benim önüme sıklıkla geliyor. Her seferinde o hesabı ya engelliyorum ya bir şey yapıyorum ama işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söz verdiği, işte kampanyasında kullandığı sözüm varın aynı zamanda işte Kandil'de bir teröristle beraber bir videoya dönüştürülmüş hali mesela sıklıkla gündeme getirir. Neden? Bu anlıyorsunuz ki Cumhur İttifakı'nın, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kampanya eksenine paralel bir şey üretilmiş. Yani işte onlar teröristlerle işbirliği yapıyorlar, işte Kandil'den talimat alıyorlar kısmını bir videoyla aslında beslemek. Ama bu bir siyasal iletişim çalışması değil. Bu doğrudan bir suç, doğrudan bir algı manipülasyonu. Burada bir kavramı da birazcık kavuşturayım. Bakın, algı yönetimi iletişimin bir parçasıdır. Ve siyasal iletişimde kaçınılmaz olarak kullanmanız gereken bir şeydir. Ama algı manipülasyonu bir suçtur. Siyasal iletişimle hiçbir ilişkisi yoktur. Ve doğrudan şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çektiği konu bu.
Evet, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konuyla ilgili uyardığı kişinin iletişim başkanı Fahrettin Altun olması ve onun da sık sık dezenformasyonla ilgili açıklama yapması da aslında ne kadar trajikomik bir ortamda seçime gittiğimizin de göstergesi herhalde. Çok teşekkür ederiz Sayın Özçelebi. Bitirmeden şunu da merak ediyorum. Birçok kamuoyu anketinde seçimin ikinci tura kalacağına dair güçlü sinyaller görüyoruz. Fakat muhalefetin hedefi seçim birinci turda bitirmek ve bu söylem ön plana çıktı. Sizin tahmininiz var mı acaba bu konuyla ilgili?
Burada aslında sayısal veri açısından, yani matematiksel olarak aslında durum net. Sayın İnce ve Sayın Oğan 5'in üzerinde, %5'in üzerinde oy aldıklarında kaçınılmaz olarak seçim ikinci tura kalıyor. Ve şu anda kamuoyu araştırmalarında gözüken Sayın Oğan ve Sayın İnce'nin toplamları %6-7 civarında. Yani bu kararsızlar dağıtıldıktan ham sonuçları söylüyorum. Dolayısıyla bu 6-7 gibi bir rakam zaten otomatik olarak seçimi ikinci tura bırakıyor. Ama benim genel eğilimimi soracak olursanız, benim genel eğilimim son 2 haftada, yani bu son 10 gün içinde ben özellikle Sayın İnce'ye oy veren kitleye, onlara yönelik bir özel kampanya yapılarak, o gençleri doğrudan seçmen kitleyi hedef alarak, ama Sayın İnce'yi hedef alarak değil. Bu mesela ısrarla uygulandı ve çok yanlış bir şey. Tam tersine seçmeninde bir kemikleşmeye, hatta tırnak içinde inatlaşmaya yol açıyor. Hayır, seçmen kitlenin taleplerini ve kimin kazanacağını, nasıl kazanacağını, bu ileri sürülen vaatleri kimin gerçekleştirebileceğini, asıl gücün, anahtarın kimde olduğu bu seçmen kitlesine gösterilmesi başarılırsa, o bahsettiğim %5'in altına düşme gibi bir eğilim bu seçmende sağlanabilir. Bunu da şu nedenle söylüyorum. Siyasal davranış öyle bir haftada, bir günde, 10 günde değişebilen bir şey değildir. Ama Sayın İnce'nin oy tabanı bildiğimiz anlamda bir seçmen kitlesinden, özellikle ideolojik bir seçmen kitlesinden böyle bir biçimde oluşmadı. Bu bizim nokta yükseliş dediğimiz, nokta bir yükselişle yükseldi. Yani bunun 1,5 aylık bir geçmişi var. Aynı şekilde o 1,5 aylık geçmiş, bir haftalık bir geçmiş içinde de çok rahatlıkla aşağı çekilebilir. Asla sıfırlanmaz. Yani %1, %2 civarında mutlaka bir yerde kalacaktır. Ama onun da seçimin kazanılmasının önünde bir engel oluşturmadı. Yani %3 ve altındaki herhangi bir oy seçimin birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine bitmesini sağlayabilir. Ama onun dışındaki bütün opsiyonlar şu anda seçimin ikinci tura kalabileceğini gösteriyor.
Evet Sayın Özçelebi, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben son teşekkür 11 ederim. Gün. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Seçime son 11 gün kala Suat Özçelebi ile siyasal kampanyaları değerlendirdik. Seçime doğru programlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.